bir kısım akılsızların Kur'an'da güya çelişki olarak göstermeye çalıştığı bazı konular vardır. Bunlardan biri şarabın dünyada haram kılındığı halde neden cennette bir ikram olarak sunulduğudur. Tartışma konusu yapmak istedikleri ayetse Muhammed suresinin 15. ayetidir. Takva sahiplerine vaat edilen cennetin misali şudur. İçinde bozulmayan sudan ırmaklar, tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır ve orada onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret vardır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi bu tür bir anlayış eksikliği Kur'an'ın geneline hakim olmamak, akledememek, art niyetli ve ön yargılı bir bakışa sahip olmaktan kaynaklanmaktadır. Şimdi böyle akılsızca bir iddianın niçin mantıksız ve geçersiz olduğunu birkaç yönden inceleyelim. Birincisi, cennette ikram edilen şarapla dünyadaki şarabın farklı özelliklere sahip olduğu bize bir başka ayette şöyle bildirilir. Kaynağından doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehler ki bundan ne başlarını bir ağrı tutar ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Vaka suresi 18-19. Görüldüğü gibi cennette sunulan içki, dünyadaki şarabın olumsuz etki ve özelliklerinden arındırılmış bir içki türüdür. Ayette belirtildiği gibi ne baş ağrısı verir ne de aklı çeler. Yani keyif ve lezzet verici olmasına rağmen sarhoş edici ve rahatsızlık verici bir niteliği yoktur. Bu özelliklere sahip bir şarabın da cennet nimetlerinden bir nimet olmasında en ufak bir çelişki yoktur. Ayrıca dünyadaki içki Bakara suresinin 219 ve Maide suresinin 90. ayetlerinde pek çok yönden kötülenmiş, olumsuzlukları belirtilmiş zararlı bir içkidir. İkincisi, Kur'an'ın Arapça metninde bildiğimiz şarap ve her türlü alkollü içki anlamına gelen han sözcüğünün cennet içkisi anlamında kullanıldığı tek ayet Muhammed suresinin 15. ayetidir. Bunun dışında cennetteki içecekler için kullanılan şarap kelimesi Arapçada herhangi bir içecek anlamına gelir. Türkçede şarap kelimesi bildiğimiz alkollü içki için kullanılsa da gerçekte Arapçada içmek anlamına gelen şerebe kökünden türemiştir ve her türlü alkolsüz içecek için kullanılabilir. Buradan da cennet içkisinin farklı bir içki olduğu anlaşılmaktadır. Yani Kur'an'daki cennet ayetlerinde geçen şarap kelimesinin Türkçe'de kullandığımız şarapla bir ilgisi yoktur. Kur'an'ı yanlış yorumlayanların verdiği akılsız örneklerden biri de domuz etinin haram olmasıyla ilgilidir. Domuz etinin yenmesinin sağlığa zararlı olan çeşitli yönleri vardır. Bir kere domuz artık günümüzde her ne kadar temiz çiftliklerde, bakımlı ortamlarda yetiştiriliyor olsa da kendi pisliğini yiyen bir hayvandır. Gerek pislikle beslenmesi, gerekse biyolojik yapısı nedeniyle domuzun bünyesi diğer hayvanlara oranla çok fazla miktarda antikor üretir. Yine domuzun vücudunda diğer hayvanlara ve insana oranla çok yüksek dozda büyüme hormonu üretilir. Doğal olarak bu yüksek dozdaki antikorlar ve büyüme hormonu dolaşım ve lipid içerir. Bunların sonucunda tüm bu aşırı düzeydeki antikorlar, hormonlar, kolesterol ve lipidlerle yüklü olan domuz etinin insan sağlığı açısından önemli bir tehdit olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bunların dışında domuz etindeki sağlığa zararlı maddelerden biri de trişin mikrobudur. İnsan vücuduna girdiğinde doğrudan kalp kaslarına yerleşerek ölümcül tehlike oluşturan trişin mikrobuna domuz etinde sıklıkla rastlanmaktadır. Günümüz teknolojisiyle trişinli domuzları teknik olarak tespit etmek mümkünse de önceki asırlarda böyle bir yöntem bilinmiyordu. Bu nedenle domuz eti yiyen herkes için trişin mikrobunu kapma ve ölümle karşı karşıya kalma riski vardı. Görüldüğü gibi tüm bu sebepler domuz etinin Müslümanlara yasaklanmasının ne kadar çok hikmeti olduğunu göstermektedir. Ne var ki burada çok önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda vardır. Bir şeyin haram kılınması için mutlaka sağlığa ya da insanlığa zararlı olması gerekmez. Allah çok daha farklı nedenlerle de herhangi bir şeyi insanlara yasaklayabilir. insanları denemek için kendinden gerçekten korkan ve kendine samimi olarak itaat edenlerin anlaşılması, sahtekarların da ortaya çıkması için zararı olmayan bir şey de yasaklanabilir. Ceza ve ibret kastıyla ya da nimetlerin kıymetinin hatırlanması ve şükre vesile olması için de bir konuda yasak konulabilir. Her insan bu yasaklara ölene kadar uymakla sorumludur. Kur'an'da belirtilen gerekçeler dışında her ne surette olursa olsun domuz etini yemek Kur'an'ın geçerli olduğu kıyamete kadar haramdır. Bundan 100 yıl sonra bütünüyle zararsız bir hale getirilse dahi domuz eti yememek yine müminler için bir ibadet vesilesi olacaktır. O zaman da bunu yiyip yememek yine inkar eden akılsızlar için bir fitne yani deneme konusu olacaktır. Kur'an'ın üslubunun en önemli özelliklerinden biri de çeşitli konuları örnek ve benzetmelerle açıklamasıdır. Bu örnek ve benzetmelerde çoğunlukla önceden gelmiş peygamberlerin veya elçilerin hayatlarından ya da Kur'an'ın indirilmesinden önce yaşanmış çeşitli olaylardan aktarılan bilgiler içinde geçer. Dolayısıyla Kur'an'da yer alan bu tür kıssalar insanlar için pek çok ibret, örnek, işaret ve mesajlar taşır. Bu ilahi hikmeti kavrayamayan akılsız kimselerse her devirde Kur'an için eskilerin masalları derler. Oysa akledemeyenlerin masal sandıkları kıssalar müminlere yol gösteren sayısız değerli bilgi ve örneklerle doludur. Allah her devirde müminlerin başlarına gelebilecek her türlü olay ve şartı geçmiş peygamberler ve kavimlerin yaşadıklarından örnekler vererek açıklamaktadır. Elbette ki Kur'an'daki kıssaların ve örneklerin hikmeti yalnızca insanlara tarih bilgisi vermek değildir. Bu kıssalar sayısız ilahi hikmet içerir, bunlardan birkaçını şöyle sayabiliriz. Allah'ın müminlerin ve inkar edenlerin üzerinde işleyen ve dünya kurulduğundan beri değişmeyen kanunlarını göstermek. Müminlerin her devirde karşılaşabilecekleri olaylar, imtihanlar, sıkıntılar karşısında ne yapmaları, nasıl bir ruh ve ahlak yapısı sergilemeleri, Allah'a karşı nasıl bir tavır ve üslup içinde olmaları gerektiğini tarif edip açıklamak. Her konuda müminlere yol göstermek. Müminlerin şevklerini artırmak. İnkar edenleri uyarıp doğru yola davet etmek ve bu davete uymayanların hüsranla biten sonlarını hatırlatmak. Kıyamete kadar Kur'an'a uyan müminleri dünyada ve ahirette bekleyen güzel sonla müjdelemek. Elbette bunları algılayacak akıl ve kavrayıştan yoksun olan kişiler de Kur'an'ı bir hikaye kitabı gibi görür, kıssalardaki hikmetlere erişemezler. İman etmeyen insanların bazıları da Kur'an'ı diğer ilahi kitapların bir taklidi zanneder ve onu Hazreti Muhammed'in yazdığını iddia eder. Kuşkusuz bu iddiaları da birçok çelişki ve akılsızlıkla doludur. Kur'an, Allah'ın tüm insanlara uyarıcı ve öğüt verici olarak indirdiği, kıyamete kadar geçerli olan tek hak kitaptır. Kur'an'dan önce gönderilen kitaplar insanlar tarafından tahrif edilmiştir. Ancak Kur'an Allah tarafından korunmuştur. Bu gerçek Hicr suresinin 9. ayetinde şöyle haber verilmiştir. Hiç şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik biz. Onun koruyucuları da gerçekten biziz. Bu akılsız insanların öne sürdüğü Hazreti Muhammed'in Kur'an'ı Kitab-ı Mukaddes'ten esinlenerek yazdığı yalanıysa tamamen hayalidir. Hiçbir dayanağı olmayan bu iddianın temeli ise Kur'an'la Kitab-ı Mukaddes arasındaki bazı benzerliklerdir. Benzerliklerin bulunması son derece doğal bir durumdur. Çünkü sonuçta Tevrat ve İncil'in tahrif edilmiş bölümleri hariç hepsi Allah'ın sözüdür, hepsinin mesajı aynıdır. Allah'ın varlığı, birliği, Allah'ın sıfatları, ahiret inancı, iman edenlerin, inkar edenlerin, münafıkların özellikleri, geçmiş ümmetlerin durumu gibi temel konular, öğütlenen ve sakındırılan hususlar, ahlaki ölçüler hiçbir devirde köklü olarak değişmeyen evrensel gerçeklerdir. Dolayısıyla önceki kitaplarda yer verilen bu konularla Kur'an'da anlatılanlar arasında benzerlik ve paralellik bulunması hiç de yadırganacak bir durum değildir. Zaten Kur'an'da da İslam dininin diğer dinlerden apayrı bir din olduğu iddiası yoktur. Benzerlik Kur'an ayetlerinde de belirtilir. Ve hiç şüphesiz o Kur'an geçmişlerin kitaplarında da vardır. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil mi? Şuara suresi 196-197. Dolayısıyla ilahi kitaplar arasında benzerliklerin bulunması, Kur'an'ı peygamberimizin yazdığını değil, tam tersine bütün semavi dinlerin kitaplarının aynı kaynaktan geldiğini, yani Allah'ın sözü olduğunu kanıtlar. Bu da hem Kur'an'ın bildirdiği hem de akıl ve mantığın tasdik ettiği bir gerçektir. Ayrıca konunun bir diğer yönü daha vardır. Hazreti Muhammed hayatında Tevrat'ı veya İncil'i okumuş ya da araştırmış, onlar hakkında bilgi sahibi olmuş bir kimse değildi. Peygamberimizin daha önce bu kitapları okumaması, yazmaması, bir inceleme, hazırlık ya da çalışma yapmaması, kavminin de yakından şahidi olduğu bir gerçekti. Bu konuda hiç kimsenin bir şüphesi yoktu. Öyle ki inkarcılar içinde çok açık ve bilinen bir gerçek olan peygamberimizin bu özelliği onlara karşı bir kanıt olarak Kur'an'da belirtilmiştir. Konunun açıklandığı ayet Ankebut suresinin 48. ayetidir. Bundan önce sen hiç kitap okuyan değildin ve onu sağ elinle de yazmıyordun. Böyle olsaydı batılda olanlar kuşkuya kapılırlardı. Hazreti Muhammed'in bu özelliğinden dolayı önceki ilahi kitaplar hakkında bilgisi olmayan ve bu dinlere mensup olmayan kimseler için kullanılan ümmi terimi Kur'an'da Peygamber Efendimiz için de kullanılmıştı. Ayet şöyledir. Onlar ki yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de geleceği yazılı bulacakları ümmi haber getirici olan elçiye uyarlar. Araf suresi 157. Ümmi kelimesinin Kur'an'da Hristiyan veya Yahudi olmayanlar anlamında kullanıldığı aşağıdaki ayetten anlaşılmaktadır. Ve kitap verilenlerle ümmilere de ki, siz de teslim oldunuz mu? Eğer teslim oldularsa gerçekten hidayete ermişlerdir. Ali İmran suresi 20. Görüldüğü gibi ümmi terimi ayette kendilerine kitap verilenlerin dışında kalan kimseler hakkında kullanılmıştır. Buradan anlaşıldığı gibi Kur'an'da ümmi kelimesinin klasik yorumdaki okuma yazma bilmeyen anlamında kullanılmadığı açıktır. Kur'an'ı akılsızca değerlendirenler tarafından öne sürülen bir diğer iddiaya daha değinmek gerekir. Kur'an'da yer alan bilimsel konulardaki haberlerin dönemin bilim anlayışından yüzyıllarca ileride olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Bu başlı başına Kur'an'ın çok büyük bir mucizesidir. Bu gerçeği açıkça görmelerine rağmen inkarda ısrar edenler bu ilahi mucizeyi insanlardan saklamaya çalışırlar. Bunun içinse Peygamber Efendimizin Kur'an'daki bilimsel bilgileri dönemin ileri medeniyetlerinin kaynaklarından derlediğini öne sürerler. Söz konusu iddiaya göre Peygamberimiz Kur'an içinde bahsedilen astronomi, embriyoloji, tıp gibi kavramları eski medeniyetlerin bilgilerinden almıştır. Bu iddianın birçok yönden geçersiz olduğu açıktır. Öncelikle Hazreti Muhammed'in tüm hayatı boyunca böyle bir araştırmaya girmediği herkesçe bilinmektedir. Bunun aksini iddia eden de çıkmamıştır. Peygamberimizin tarihteki gelişmiş uygarlıkların lisanlarını bilmediği bellidir. Öte yandan o dönemde böyle bir araştırmanın içine girmek isteyen herhangi bir kişi büyük zorluklarla karşılaşırdı. Şüphesiz ki 7. yüzyıl Arabistan'ında büyük kütüphaneler, yazılı basın, kitapçılar veya internet ağı gibi bilgiye erişimi kolaylaştıran imkanlar mevcut değildi. Bugünün şartlarında bile, örneğin eski Mısır'ın embriyoloji bilgisini araştırmak isteyen bir insanın işi kolay değildir. Mısır uygarlığının kuruluşu günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncelerine dayanır. Eski zamanlardan bugüne ulaşan yazılı kaynaklar kısıtlıdır. Üstelik bunların hepsinin tercümeleri de mevcut değildir. Tercüme edilebilenlerse son derece özel bilgiler içerdiğinden her yerde bulunmazlar. Ayrıca bu tercümeleri kavrayabilmek ve yorumlayabilmek için çok detaylı bir tarih bilgisine de vakıf olmak şarttır. Kısacası böyle bir araştırma günümüz şartlarında bile son derece zordur. Kaldı ki eski medeniyetlerden miras kalan tüm bilgilerin hepsinin doğru ve sağlıklı olduğu gibi bir durumda söz konusu değildir. Aralarında pek çok yanlış bilgiler, batıl inanışlar, hurafeler de bulunmaktadır. Eğer akılsızların iddia ettiği gibi Kur'an'ın bilimsel ayetlerinin eski medeniyetlerin kültürlerinden derlenmesi gibi bir durum olsaydı, elbette aralarında yanlış ya da tutarsız bilgilerin de bulunması gerekirdi. Oysa Kur'an bu tür eksikliklerden münezzehtir. İçindeki bilimsel ayetlerin hepsinin modern bilim tarafından %100 doğru olduğu ortaya konmuştur. Bu gerçek Nisa suresinin 82. ayetinde şöyle bildirilmektedir. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok aykırılıklar bulacaklardı. Bu nedenle Kur'an'daki bilimsel ayetlerin peygamber tarafından başka medeniyetlerin kaynaklarından alındığı iddiası da diğer iddialar gibi tamamen dayanıksızdır. İnkarcıların insanları Kur'an'dan koparmak ve uzaklaştırmak için öne sürdüğü hezeyanlardan biri de Kur'an'ın sadece Araplara indirildiği ve Kur'an'a uymaktan sorumlu olanın yalnızca Araplar olduğu iddiasıdır. Kur'an'ı bir kez okumuş kimse bile böyle bir iddianın ne kadar saçma ve yersiz olduğunu rahatlıkla fark edecektir. Hazreti Muhammed'in tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olduğu ve Kur'an hükümlerinden kıyamete kadar tüm insanların sorumlu olduğu pek çok ayette vurgulanmıştır. Örneğin Sebe suresinin 28. ayetinde Allah şöyle bildirmiştir. Biz seni ancak bütün insanlığa bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Sebe suresi 28. İnkarcılar bilgisiz insanların kafalarını karıştırmak ve fitne çıkarmak için uydurdukları bu iddiayı aşağıdaki Kur'an ayetine dayandırmaya çalışırlar. Biz her elçiyi kendi kavminin dilinden başkasıyla göndermedik ki onlara apaçık anlatsın. Böylece Allah dilediğini şaşırtıp saptırır, dilediğini hidayete erdirir. O üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir. İbrahim suresi 4. Ayet çok açıktır. Elçinin gönderildiği toplum hangi dili konuşuyorsa elçi de aynı dili konuşmaktadır. Bu tarih boyunca böyle olmuştur. Ancak bu şekilde elçiler Allah'ın vahyini çevrelerindeki insanlara eksiksiz ve kusursuzca aktarabilirler. Bu sebeple elçiye vahyedilen kitap da elçinin ve kavminin dilinde gönderilmektedir. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Kur'an'a art niyetle yaklaşan insanların bir çelişki gibi öne sürdüğü konulardan bir diğeri de Allah'ın kendi zatı için biz hitabını kullanmasıdır. Buna örnek ayetlerden biri şöyledir. Kendi nefsini aşağılık kılandan başka İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Andolsun biz onu dünyada seçtik, gerçekten ahirette de o salihlerdendir. Bakara suresi 130. Akledemeyen bazı kimseler, Kur'an'da Allah'ın kendi zatı için kullandığı biz hitabının çoğul anlamda kullanıldığını sanırlar ve bu sözcüğün kullanılmasının Allah'tan başka ilah olmamasıyla çelişki gösterdiğini iddia ederler. Böylece kendilerince çok büyük bir gerçeği tespit ettiklerini zannederler. Halbuki son derece yüzeysel ve cahilce bir yaklaşımdan kaynaklanan bu yanılgının açıklaması çok basittir. Arapçada biz zamiri yalnızca çoğul anlamı vermek için değil, büyüklük, heybet, azamet, yücelik, üstün makam ve mevkiyi vurgulamak amacıyla tekil şahıslar için de kullanılır. Kur'an'da Allah için kullanılan biz sözcüğü de bu anlamda kullanılmıştır. Biz sözcüğünün Arapçadaki bu kullanımındaki mantık, Türkçede ve diğer birçok yabancı dilde siz sözü için de geçerlidir. Bilindiği gibi siz sözcüğü çoğunluk belirtmek dışında karşıdaki bir kişi için nezaket maksadıyla kullanılmaktadır. Kur'an'ın en önemli ve temel mesajı Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı ve yalnızca ona kulluk edilmesi gerektiğidir. Kur'an'ın pek çok ayetinde Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeği defalarca vurgulanır. Gerçekte bu sözcüğün kullanılmasındaki hikmeti anlamak için Arapçadaki bu özel kullanımı bilmeye dahi gerek yoktur. Biraz akletme ve düşünme kabiliyeti olan herkes bu kelimenin seçilmesindeki inceliği kolaylıkla görebilir. Bunu kendilerince bir açmaz, itiraz konusu olarak görenlerin durumu, Kur'an ayetleri hakkında tartışanların akıl ve kavrayış seviyelerinin düşüklüğünü göstermesi açısından önemli bir örnektir. Kur'an'daki tekrarlar da akıl erdiremeyen kimselerin hikmetini kavrayamadıkları konulardandır. Kur'an'ın çeşitli yerlerinde aynı veya benzer ayetlerin ya da konuların tekrarlandığı görülür. Farklı kıssaların, misallerin, öğütlerin arasında Allah'ın varlığı, birliği, tevekkül, teslimiyet, dünya hayatının geçiciliği, Allah'ı zikretmenin önemi, şükür, infak gibi dinin temel konularına sık sık değinilir. Kimi zaman bu konularla ilgili bir ayetin kelimesi kelimesine aynen başka bir yerde geçtiği bile görülür. Bunun birçok hikmeti vardır. Sık sık vurgulanması gereken önemli konuların değişik vesilelerle tekrarlanması, hatırlatılması insanların zihinlerinde, kalplerinde daha kalıcı etki yapmalarını sağlar. Ayrıca bu hayati konuların birbirinden farklı örnekler, kıssalar içinde tekrarlanması da konuların her yönüyle çok boyutlu ve derinliğine algılanmasına yardımcı olur. Kur'an'ın çeşitli yerlerinde evrenin 6 günde yaratıldığı belirtilmektedir. Yalnızca bir yerde yaratılışın çeşitli aşamalarından bahsedilirken bu aşamalarla ilgili belirtilen müstakil sürelerin toplamının 8 günü verdiği dikkat çeker. Bu ayetlerdeki çok açık bir mantığı kavrayamayan akılsız kimseler Kur'an'ın her yerinde yaratılışın 6 günde olduğunun belirtilmesiyle buradaki ayetlerde bildirilen sürelerin toplamının 8 günü vermesinin güya bir çelişki olduğunu iddia ederler. Ayetler şöyledir. De ki, gerçekten siz mi yeri 2 günde yaratanı inkar ediyor ve ona bir takım eşler kılıyorsunuz? O, alemlerin Rabbidir. Orada, onun üstünde sarsılmaz dağlar var etti, onda bereketler yarattı ve isteyip arayanlar için eşit olmak üzere oradaki rızıkları 4 günde takdir etti. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece ona ve yere dedi ki, isteyerek veya istemeyerek gelin. İkisi de isteyerek geldik dediler. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güçlü olan bilen Allah'ın takdiridir. Fussilet Suresi 9-12. Bu ayetlerde bildirilen gün sayıları birbiriyle toplanırsa 8 günü verir. Oysa Yunus suresinin 3. ayetinde ve daha başka ayetlerde yerin, göklerin ve ikisi arasındakilerin 6 günde yaratıldığı belirtilmektedir. Bu durum konuya hiç aklını yormadan, düşünmeden, dikkatini vermeden yüzeysel bir biçimde yaklaşan bir kimse için anlaşılmaz görünebilir. Zaten bu ayetler Kur'an'a açık arama, çelişki bulma amacıyla yaklaşan pek çok kişinin ilk sırada kullandığı ayetlerdendir. Oysa söz konusu ayetler dikkatli ve hikmetli bir gözle okunduğunda ortada hiçbir çelişki olmadığı görülür. Ayetlerde verilen sürelere dikkat edildiğinde karşımıza şöyle bir tablo çıkar. Yeryüzünün yaratılmaya başlamasından orada rızıkların hazır hale gelmesine yani canlı yaşamına uygun ortamın oluşup bitkilerin ve hayvanların yaratılmasına kadar geçen zaman 4 gündür. Bu sürecin başlangıcı olan yeryüzünün tüm evrenle birlikte oluşmaya başlayıp ana şeklini alması, kısaca dünyanın yaratılması ise bu 4 günün ilk 2 gününü kapsar. Yani bu 2 gün ilk 4 günden ayrı bir zaman zarfı değil, bir sonraki ayette belirtilen 4 günün içindeki ilk 2 gündür. 11 ve 12. ayetlerde ise oluşmakta olan göğün 2 gün içinde düzenlenmesi anlatılır. Sonuçta tümü diğer ayetlerde bildirilen 6 güne tamamlanır. Kısaca ayet, bütün evrenin toplam 6 günlük yaratılış sürecinin içindeki iç içe geçmiş evrelerin her birinin müstakil sürelerini açıklamaktadır. Burada belirtilmesi gereken önemli bir nokta, ayetlerde geçen gün kavramının bildiğimiz 24 saatlik bir gün anlamında değil, farklı evreler, aşamalar anlamında kullanıldığıdır. Kur'an'da kendilerince tutarsızlık bulmaya çalışanların öne sürdüğü iddialardan biri de, ayetlerde Firavun'un adamlarından biri olarak geçen Haman hakkındadır. Tevrat'ta Hazreti Musa'nın hayatını anlatan bölümde Haman'ın adı hiç geçmez. Fakat Haman ismi İncil'de Hazreti Musa'dan yaklaşık 1100 sene sonra yaşamış ve Yahudilere zulmetmiş bir Babil kralının yardımcısı olarak geçmektedir. İşte Kur'an'ı Peygamberimizin Tevrat ve İncil'den bakarak yazdığını iddia edenler, Hazreti Muhammed'in bu kitaplarda anlatılan bazı konuları Kur'an'a yanlış aktardığı gibi bir safsatayı ortaya atarlar. Oysa bu iddianın tümüyle dayanaksız olduğu Mısır hiyeroglifinin bundan yaklaşık 200 yıl önce çözülüp eski Mısır yazıtlarında Haman isminin bulunmasıyla ortaya çıkmıştır. Viyana'daki Hof Müzesi'nde bulunan bir anıt üzerinde bu isimden söz edilmektedir. Aynı yazıtta Haman'ın Firavun'a olan yakınlığı da vurgulanmaktadır. Tüm yazıtlara dayanılarak hazırlanan yeni krallıktaki kişiler sözlüğünde ise Haman'dan taş ocaklarında çalışanların başı olarak bahsedilmektedir. Gerçekten de ortaya çıkan sonuç müthiş bir gerçeği ifade etmektedir. Haman Kur'an'a karşı çıkanların aksine aynen Kur'an'da geçtiği gibi Hazreti Musa zamanında Mısır'da yaşıyordu ve Kur'an'da bahsedildiği gibi Firavun'a yakın ve inşaat işleriyle ilgili bir kişiydi. Sonuçta eski Mısır yazıtlarında Haman'ın adının bulunması Kur'an aleyhinde bir takım zorlama iddialar getirenlerin bir iddiasını daha boşa çıkarmakla kalmayıp Kur'an'ın gerçekten Allah katından olduğunu da bir kez daha ortaya koymaktadır. Şunu unutmamak gerekir ki, akılsız bir kimsenin İslam ve Kur'an hakkında içine düşeceği çelişkilerin, tutarsızlıkların sonu yoktur. Çünkü Kur'an, samimiyet ve onun getirdiği akılla anlaşılacak bir üslupta indirilmiştir. Yani Kur'an'ı anlamada ölçü, samimiyet ve akıldır. Bu nedenle, akıldan yoksun bir kimsenin Kur'an hakkında getirdiği yorumların, itirazların saçmalığına şaşırmak anlamsızdır. Mümin karşısındakinden de kendisi gibi bir akıl ve anlayış beklediğinden son derece akılsız ve mantıksız yorumlar karşısında doğal olarak şaşırabilir. Fakat Kur'an bize iman etmeyenlerin akıl ve anlayış konusunda bir nasipleri olmadığını bildirmiştir. Bu yüzden Kur'ani gözle bakıldığında iman etmeyenlerin akılsızca yorumları bir şaşkınlık konusu olmaktan çıkar, bir ibret konusu, bir iman hakikati haline dönüşür. Kur'an Allah'ın hak kitabıdır ve apaçık ortadadır. Hiçbir hezeyanla, safsatayla Kur'an üzerinde şüphe uyandırmak mümkün değildir. İnkar edenler bu hezeyanlarla ancak kendilerini ve kendileri gibi olanları kandırır, vicdanlarının sesini bastırmaya çalışırlar. Ayrıca belirtmek gerekir ki, müminlerin, akılsızların ürettiği her safsataya, her hezeyana cevap vermeye ne vakitleri ne de ihtiyaçları vardır. Mümin, Kur'an'ın hakikatlerini ve mucizelerini insanlara anlatmakla mükelleftir. Hak ortaya konunca batıl zaten yok olmaya mahkumdur. Kur'an'da bu gerçek Enbiya suresinin 18. ayetinde şöyle bildirilir. Hayır, biz hakkı batılın üstüne fırlatırız, o da onun beynini darmadağın eder. Bir de bakarsın ki o yok olup gitmiştir. Allah'a karşı nitelendire geldiklerinizden dolayı eyvahlar size. Nitekim batılın kaderi yok olmaktan başkası değildir. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur. Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan şeyleri indiriyoruz. Oysa o, zalimlere kayıplardan başkasını artırmaz. İsra suresi 81-82. program Harun Yahya'nın Akılsız Kur'an'ı Nasıl Yorumlar adlı eserinden uyarlanmıştır.